tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde bir rehberimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esliyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Komando masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşmaya devam edeceğiz hocam. Geçen haftadan devamla. Ama hep yaptığımız gibi kurumunuzun da bizi destekleriyle bir kitap armağanımız oluyor dinleyicilerimize. İlk arayan dinleyicimize bu kitabımızı armağan ediyoruz. Hocam ben telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ardından kitabımızı tanıtalım bu haftaki şanslı dinleyicimize. Sorularınız, yorumlarınız, kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Hocam Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından çıkan bu haftaki armağan kitabımız?
Bu hafta Anadolu Selçuklularının inhitatında yani çöküş yıllarında idare mekanizmasının rolü adlı kitabı hediye ediyoruz. Profesör Doktor Nejat Kaymaz hocanın bu kitabı Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2011 yılında yeni baskı olarak çıkmıştır. Türkiye Selçuklu tarihi açısından çok önemli olan bu eser aynı zamanda devlet geleneğimiz ve devlet teşkilatı tarihimiz açısından da önemli bilgileri içerisinde bulundurmaktadır. Tarihli dinleyicimize hayırlı olsun diyoruz.
Hocam inhitat dediğine göre bir çöküş, bir artık yıkılışa doğru gidişte Anadolu Selçuklu Devleti'nin devlet yapısının, teşkilatının aşınmasını, erozyonunu bunları mı yazıyor Nejat Kaymaz hocamız?
İnhitat eski dilde çöküş veya duraklamadan sonra başlayan ülkenin parçalanması, istila altında düşmesi, artık siyaseten bir durgunluk göstergesi olarak devletin çöküş yıllarını tanımlamak için kullanılan bir kavram. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Moğol istilasıyla birlikte bir inhitat dönemine girmişti. İşte bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti'nin çöküş yılları olarak tanımladığımız bir 60 yılı aşkın bir süre var. Yani 1308 yılında son Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud'un tahttan el çektirilmesiyle devlet tamamen hanedan olarak sona ermişti. İşte bu yıla kadar devam eden, yani 1308 yılına kadar devam eden 68 yıllık dönemin içerisinde devlet teşkilatında ne gibi değişiklikler var, yönetim aksaklıkları var ve bunun Türkiye Selçuklu tarihi açısından devletin yıkılışına giden sebepler açısından etkisi nedir konusunda önemli bir yaklaşım getiriyor bu kitap. O açıdan önemli.
Hocam şimdi biz başlayacağız Tuğrul Bey'in ölümünün ardından çıkan taht paylaşımı diyelim artık, taht kavgaları mı diyelim. Sultan Alparslan'ın tahta çıkış sürecini konuşacağız bu hafta Türk tarihinin izinde ama şu az önce söylediklerinizden şu soru ortaya çıkabilir mi Güray Hocam? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışını da anlatacağız ileriki programlarda. Orada da Karahatayların bir baskısı, burada da yine Moğolların, Köse Dağ'la bir baskısı. Dışarıdan gelen, doğudan gelen bu baskıların hocam, daha öncesinde de anımsıyoruz, bunların üzerinde de Çin'in baskısı ve politikaları vardı. Devlet mekanizmasında, teşkilatında, yapıda bir aşınmaya mı neden oluyor? Yoksa töreye, sadakatte sorunlara mı neden oluyor? Yoksa bu ikisi birbirini mi tetikliyor Güray Hocam? Tahlilinizi merak ettim.
Devletin yıkılışında en önemli hususlardan birisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde de Büyük Selçuklu Devleti'nde de görülen hususlardan birisi şudur. Oğuz geleneğine göre hükümdar öldükten sonra devletin ülke içerisinde yaşadığı en önemli sorun bir taht boşluğu meydana geliyordu. İşte ani ölümlerde özellikle bir büyük krizle karşılaşılıyordu ve kriz yönetimi açısından Türkiye Selçuklu Devleti de Büyük Selçuklu tarihi de çok önem arz eden tecrübelere sahiptir. Günümüz tarihimiz açısından da önemlidir. Türk tarihinde hükümdarların güçlü olması beklenir, güçlü şahsiyetler olması beklenir. Zayıf şahsiyetler, idari bakımdan beceriksiz şahsiyetler devletin yıkılışına sebeptir. Bu bakımdan Çok önemli bir eğitimden geçen şehzadeler grubundan bahsediyoruz. Ve bu şehzadelerin Taşra'da, Sancaklar'da, Selçuklu döneminde de melik sıfatıyla, yer yer sultanlık lakabını da kullanmak kaydıyla görev yaptıkları, tecrübe sahibi oldukları ve babaları tahttan çekilir çekilmez veya vefat eder etmez bunların kendilerini tabi olarak sultan görmeye başladıklarını anlıyoruz. Nitekim devletin yıkılış ve parçalanmasında bir risk oluşturuyordu bu durum. Birden fazla çocuğun bu şekilde kendisini sultan ilan etmesiyle devletin birdenbire içerisinde eyaletler, ayrı devletler halinde hareket ediyordu. İşte Selçuklu hükümdarları bu duruma karşı tedbirler de almaya çalışmışlardır. Bunlardan birisi büyük oğlanın yani şehzadenin tahta veliaht gösterilmesidir veya bir veliahtlık töreniyle çocuklardan birinin kesin bir şekilde başkentte tutulması ve hükümdara herhangi bir acil durumda bir ölüm vesaire gibi bir ani gelişme olursa vekalet edebilecek bir veliahtın bulunmasıydı.
Evet,
bu da veliahtlık merasimiyle oluyordu.
Zaten hocam şimdi biz yükseliş dönemindeyiz. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemleriyle devam edeceğiz. Güray Kırpık hocamızla, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla değerli dinleyicilerimiz, ama hemen sonrasında da program dizimizin Selçuklu'nun yıkılışına geçeceğiz ki Selçuklu'nun yıkılış dönemi de çok ilginçtir. Güray hocamızın da ilginç tezleri var o konuda. Çok da aydınlanmış bir konu değil hocam yalnız. Net bir şekilde ifade edilebilmiş bir konu değil hocam. Daha önce Refik hocayla, Refik Turan hocamızla yaptığımız programlarda Selçuklu'nun izinde hocamız da bu görüşteydi. Henüz aydınlığa kavuştuğunu ben de katılıyorum hocamıza. Tam ben düşünmüyorum hocam.
Selçuklu Devleti'nin yıkılışı konusu yani yıl olarak 1308'dir ama 1318 diyen de var, farklı görüşler de var. Açıkçası yıkılma olayı göreceli bir değerlendirmedir. Bu tarihçilerin bir ifadesidir. Şöyle görelim olayı. Hanedanlar devam etmiştir. Aslında Selçuklu Hanedanı kurmuş olduğu akrabalıkla pek çok hanedana da uzandığı için Osmanlı Devleti'nin üyeleri de Selçuklu'nun bir şekilde akrabasıydı. Yani Anadolu beyliklerinin tamamı Selçuklu Hanedanı'yla bir şekilde akraba olan beylerdir. Türkiye Selçukluları Anadolu'daki bütün beylerle saray irtibatı kurmuşlardır. Bu şekilde düşündüğümüzde Anadolu'nun bütün vilayetlerinde birçok beyin kınık boyuyla akraba olduğunu, dolayısıyla Selçuklu ailesi ve Selçuklu Devleti'nin devamlılığı açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğini düşünebiliriz. Yani Türk tarihinde devletin devamlılığı noktasında bir sorun görünmüyor.
Evet hocam, biz şimdi konumuzun dışında Neslihan'dan uyarılar gelmeye başlamadan ben diyeyim hemen bir nefeslenelim. Bir de şunu hatırlatayım. Kitap armağanımız ve sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla geçen hafta Tuğrul Bey'in ölümüne geldik, değil mi hocam? Tuğrul Bey'in ölümü önemli bir değişim gerektiriyor. Zaten bir kez daha Refik Turan hocamızı buradan atıfta bulunalım. İktidarlar değişirken, sultanlar değişirken devletimiz, devletlerimiz, tarihimiz hep sıkıntıya girmiştir diyor. Hocam Tuğrul Bey'den sonra Sultan Alparslan tahta çıkıyor ama hangi koşullarda, hangi mücadelelerle?
Devletlerin hükümdar değişimleri kriz dönemleridir aynı zamanda ve düşman devletler de yer yer hükümdar değişimi ve taht değişimlerinde bu durumu fırsat bilerek saldırıya geçebilirler. Tarih bunu gösteriyor. Pek çok örnek bununla ilgilidir. Sultan Alparslan'ın tahta geçişi olayında da buna benzer bazı hadiselere şahitlik ediyoruz. Tuğrul Bey'in kendi hayatında bir oğlu olmamıştı. Altuncan Hatun da herhangi bir şekilde bir varis bırakmadan bir çocuk mirasçı olarak devletin başına geçecek bir çocuk sahibi olmadan vefat etmişti. Çağrı Bey'in oğulları vardı. Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman ve Alparslan öne çıkan iki isim olarak şehzadelik konusunda ve özellikle veliahtlık makamında bulunması dolayısıyla Süleyman daha önde görünüyordu. Nitekim Tuğrul Bey'in vefatı üzerine Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ın tahta geçtiği görülüyor. Ancak Alparslan'ın bu duruma itiraz ettiği ve devlet adamlarının önemli bir kısmının da ordunun desteğiyle de tahta geçmeyi isteyerek, kendisinin dileyerek başkente gelmek suretiyle ve küçük bir muharebeden sonra tahtı ele geçirdiğini görüyoruz ve reyde tahta oturmuştur. Alparslan'ın tahta geçmesi hususunda bir başka hususu daha açıklamamızda yarar var. Süleyman kimin veliahtıydı? Süleyman'ı veliaht olarak benimseyen kişi kimdi? Çağrı Bey veliaht olarak devletin başına geçebilecek oğlu olarak Alparslan'ı daha yakın görüyordu aslında. Bir de işi çocukların babası açısından değerlendirmek doğru olur diye düşünüyoruz. Çağrı Bey daha önceden feragat etmiş bir beydi Tuğrul Bey'e karşı. Süleyman ise Tuğrul Bey'in veliaht ilan ettiği birisiydi. Yani Alparslan Çağrı Bey'in tercihi olarak görülmektedir. O halde Alparslan da aslında veliahtlık noktasına yakın bir kişi olarak telakki edilebilir. Öyle ki çok sıkı bir eğitimden geçmişti. Genç yaştan itibaren yanında görevlendirilen bilim adamları, ilim adamları ona çok iyi bir eğitim vermişlerdi. Kendisinin görev yaptığı işler itibariyle baktığımız zaman şehzadeliği döneminde de önemli seferlerde bulunduğunu görüyoruz. Anadolu seferinde, Türkistan seferlerinde, Horasan bölgesi valiliğinde Alparslan'ın kendisini kanıtlayan bir bey olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Kendisi tahta geçtikten sonra halife tarafından bir elçilik heyeti gelmiş. Abbas halifesi Kaim Bey Emrullah kendisine tebriklerini göndermiş, selamlarını göndermiş ve ona bir takım lakaplar vermiştir. Bu halife tarafından kendisine verilen lakaplara baktığımız zaman bugün itibariyle anlamını genel olarak halkımız, kamuoyu, vatandaşlar bilemeyebilirler. Türkçe anlamını da söyleyeceğiz. Şehinşahul Azam yani büyük padişah, yüce padişah anlamına gelen bir lakap veriliyor. Bir de Melikül Arap vel Acem, Arapların ve Acem'in yani İran'ın hükümdarı ve Selçuklu hükümdarı bu. Aynı zamanda da halifenin hakim olduğu toprakların da hakimi olarak telakki ediliyor. 1064 yılında Sultan Alparslan bir merasim ile, culus merasimi ile tahta geçmiştir. Ve bu merasimden sonra içerideki olaylar açısından baktığımız zaman çok önemli bir gelişme olarak ortaya çıkan isyanlar meydana gelmiştir. Bu isyanlardan ikisini ele almakta yarar var.
Buyurun hocam.
Birincisi evet. Kutalmış isyanıdır. İkincisi de Kavurt isyanıdır. Sultan Alparslan'ın kendi hayatında iç olaylar içerisinde en kritik ve ilk karşılaştığı büyük isyan ve siyasi olaylardır. Her ikisinden de galibiyetle ayrılmayı başarmıştır. Aslında saray içerisinde de Alparslan'a muhalefet halinde bulunanlar vardı. Bunlardan birisi Tuğrul Bey'in veziri Amidül Mülk Kündüri ismiyle bildiğimiz vezir idi. Hem de Atabey'di o. Atabey kelimesi şehzade hocası demektir. Alparslan'ın Atabey'i Nizami Mülk idi. Sultan olunca kendi hocasını vezir yapmak istemiştir. Ve sonunda Kündüri'yi görevden alarak Nizami Mülk'ü veziri olarak atamıştır.
Fars kökenli değil mi hocam?
Nizami Mülk Fars kökenli olmakla birlikte bir Gazne beyinin oğludur. Belh şehrinde doğmuş büyümüş ve burada eğitim görmüştür. Yani Gazneliler zamanında doğmuş. Onların Horasan'a hakim olduğu zamanda sıkı bir eğitimden geçmiş. Alim kişilikli bir şahsiyet idi. Yani bir başka Türk devletinin bünyesinde hizmet eden bir ailenin çocuğudur. Sonuçta Selçuklular zamanında da Horasan bölgesinin hakimiyeti Selçuklulara geçtiği için Sultan Alparslan Merv ve Berh bölgesinde valilik görevinde bulunurken, yani melik sıfatıyla bu bölgelerin yöneticisiyken, kendisine şehzadeliği döneminde özellikle Çağrı Bey tarafından bir hoca olarak Nizami Mülk'ün görevlendirildiğini görüyoruz. Genç, enerjik ve devlet yönetimi açısından da oğluna iyi bir danışman olarak tutulduğu anlaşılıyor. Atabey sıfatıyla görüyoruz Nizami Mülk'ü. Bildiğiniz gibi Selçuklu tarihinde çok önemli bir eser olan Nasihatül Mülk adlı eserin, yani siyasetnamenin yazarı Nizami Mülk'tür. Atabey Nizami Mülk ismiyle de bilinmektedir. Ata kelimesi eski Türkçe'de, İslamiyet'ten önceki Türkçe'de hoca, yani muallim, öğretmen anlamında kullanılan bir kelimedir. Buradaki Atabey, şehzade hocası demektir. Yani beyin hocası, hükümdar hocası anlamına gelmektedir. Nitekim Alparslan'ın oğlu Melikşah için de görevlendirdiği Atabey Nizami Mülk'tür. Yani kendi yine oğluna da şey, evet, kendi hocam. Oğluna da Atabey olarak veya Atabeylerin, ataların hocası olarak, baş Atabey olarak biz Hacı Nizami Mülk'ü görevlendirdiğini görüyoruz.
Hocam, isyanlar dönemine dönersek, Kutalmış isyanı ve Kavurtun isyanı ne kadar zorladı Alparslan'ı ve bu hangi süreçte sona erdi? O süreci anlatır mısınız Güray Hocam?
Tahta geçtikten sonra kendisinin ilk rakip olarak Kutalmış, Yabgurlular soyundan gelen Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ın itiraz ettiğini görüyoruz ki tahta hak iddiasını daha önce Tuğrul Bey zamanında da dile getirmiş ve isyan etmişti. Sultan Alparslan zamanında hemen itiraz eden ve kendisinin yanındaki beylerle birlikte isyan bayrağı açan bir bey olarak onun karşısına dikilmiştir. Kutalmış üzerine, başkent üzerine yürümekte olan Kutalmış'ı bertaraf etmek üzere onu takip için yola çıkan Alparslan, onu yakalamak suretiyle boğdurtmuş ve ortadan kaldırmıştır. Yani isyanı küçük bir muharebeden sonra bir takibe dönüşmüştür. Kutalmış'ın bertaraf edilmesinden sonra ikinci bir isyan güney bölgesinde Kavurt tarafından gerçekleşmiştir. İran'ın güney bölgesi bugün itibariyle Abadan diyarı diye biliniyor.
Hocam, yani, amcası mı Alparslan'ın Kavurt?
Alparslan'ın ağabeyi, büyük ağabeyi oluyor.
Evet. Yani
büyük ağabeyi olarak isyan etmiştir. Ağabeyine karşı bu isyan başarısız olmuştur. Sultan Alparslan onu birinci isyanında tedip ettikten sonra, uzaklaştırdıktan sonra bazı tedbirler de almıştır. Ancak bu isyanı tam olarak bastırdığını söyleyemeyiz Sultan Alparslan'ın.
Hocam, deyip yani, bir ara verelim. Ardından devam edelim.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Kavurt isyanıyla uğraşıyor hocam. Bu isyanın sonu. Şimdi heyecanlı Selçuklu, bir noktadayız
Selçuklu
hocam.
Selçuklu Devleti'nin 10 yıl boyunca isyan halinde bulunan bir beyidir. Aslında hanedan üyesi olmasından dolayı 1064'ten 1074'e kadar süren bu 10 yıllık sürede isyan yer yer barış halinde neticelenmekle birlikte 1064 yılında geçici olarak bastırılmış ve Sultan Alparslan'la Kavurt arasında bir barış anlaşması imzalanmıştır. Ancak Kavurt'un kendisinin bağımsız hareketlere yer yer Sultan Alparslan'dan fırsat bulduğu zamanlarda devam ettiğini görüyoruz. 1067 yılında, 1069 yılında, daha sonra Sultan Alparslan'ın vefatı, şehit edilmesi üzerine Melikşah'ın tahta geçtiği sırada, yine 1073 yılının içerisinde ve 1074 yılında isyan ettiğini görüyoruz ki bütün bu olaylar Kavurt'un ülke içerisinde ne kadar etkili bir güce, konuma sahip olduğunu göstermekle birlikte Selçuklu Devleti içerisinde Sultan Alparslan'ın da dirayetli bir güce sahip olduğunu ve kendini ispatlayarak, hükümdarlığını ispatlayarak, gücünü göstererek hakim olmayı başardığını gösteren, delillendiren bir örnektir. Çünkü Kavurt çok daha tecrübeli bir bey idi. Hanedan içerisinde yaşça büyük olması, geniş bir ülkenin hükümdarı olması, Güney İran bölgesinin Irak'a kadar olan sahanın tamamının yöneticisi olması ona bir büyük askeri güç sağlıyordu. 1067-1068 yılındaki olaylara baktığımız zaman özellikle Sultan Alparslan'la Kavurt arasındaki karşılaşmalardan birinde Kavurt isyanı sırasında Kavurt'u kuşatmış durumda bulunan Sultan Alparslan kendi ordusu içerisinde büyük bir Kavurtçular grubunun olduğunu fark etmiş ve bir soruşturma sonucunda ordusunun çoğunluğunun Kavurt taraftarı olduğunu öğrenmiş ve ordusunu terhis etmek zorunda kalmış ve Kavurt'u serbest bırakarak Kavurt kuşatmasından vazgeçerek acil bir şekilde başkente dönmüştür. Böylece tahtını kaybetmekten son anda kurtulmuştur Sultan Alparslan. Bir savaş arefesinde böyle bir tetkik yapmıştır. Yani soruşturma ve teftiş olayı olmasaydı Kavurt Alparslan'ı tuzağa düşürmüş ve mağlup etmiş olacaktı. Kendi ordusu tarafından esir edilen bir Alparslan olacaktı ortada. Alparslan çok özel adamlarının bazılarının uyarısıyla durumdan şüphelenmiş ve kendi ordusu içerisinde yaptığı soruşturma sonucunda büyük bir Kavurtçular grubunun kendisini ele geçirmek üzere olduğunu fark etmiş ve tam olarak da ordusuna olan güveni sarsılınca hemen ordusunu terhis etmiştir. Yeniden bir ordu kurmuştur ve Kavurt'a karşı bu yeni orduyla zafer kazanmıştır.
Hocam,
onu nasıl, vergiye bağlamıştır.
Nasıl ilginç bir durum. Tarih gerçekten herhalde tekerrürden ibaret. Sizin bu anlattığınız bana şu 15 Temmuz'da yaşadığımız faciayı hatırlattı. Nasıl benziyor hocam?
Böyle bir benzeşim var ki, evet. Yani Sultan Alparslan'ın ki Malazgirt zaferinin kahramanı, Büyük Fatih, Anadolu Fatihi Alparslan bu. Ne kadar becerikli olduğunun da göstergesi. Gerçekten devletler ve milletler güçlü ve bir olay olmadan önce onu fark eden hükümdarlar tarafından ve devlet yöneticileri tarafından ancak ileriye taşınabilirler. Bu da büyük bir imtihandı Sultan Alparslan açısından. Sultan Alparslan Kavurt'a karşı çok zekice hareket etmesi gerektiğini bu olay sonrasında çok daha iyi anlamıştır. Çünkü çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmıştır. Ve bu olay aslında Malazgirt zaferi öncesinde sağlam bir ordu kurmasını da sağlayan gelişmelerden birisidir.
Her şerde bir hayır vardır anlamında değil mi hocam?
Çok güçlü ve yeniden sıfırdan bir ordu reformu yapmak suretiyle Alparslan'ın Malazgirt öncesinde ordusunu yenilediğini ifade etmek istiyoruz biz. Ardından Kavurt'un oğlu Sultan Şah'ı kendi ücretiyle, kendi saraydan vermiş olduğu tahsisatlarla desteklemiş, ona yeniden bir ordu kurdurmuş ve Kavurt üzerine oğlunu sürmüştür. Yani Kavurt'un kendi oğlunu Kavurt'a karşı desteklemiştir. Böylece uluslararası diplomasiyi ya da siyaseti o çağ itibariyle uygulayan bir hükümdar modeline doğru dönüştüğünü, tecrübe kazandığını görüyoruz Sultan Alparslan'ın. Yani Malazgirt Savaşı'ndan önce Kavurt'u çok perişan edecek hamleler de yapmıştır. Kendisi hiç yorulmadan bu işleri yapmayı başarmıştır. Artık Kavurt isyan edemez duruma gelmiş olmakla birlikte bir tehlike olmaya da devam etmekteydi. Nitekim Melikşah'ın 1065 yılında veliaht ilan edilmesine de ilk itiraz edenlerden birisi Kavurt olacaktır. Bütün bu iç olaylar içerisinde Sultan Alparslan'ın kendi hayatını aşan bir noktada bulunuyor Kavurt'un isyanı. Ondan dolayı bir değerlendirme anlamında, bir tecrübe anlamında böylece özetleyebiliriz. Sultan Alparslan bütün bu iç olayların yanı sıra bir de dış politika uyguluyor. Dış politikalarından birincisi hemen tahta geçer geçmez Kutalmış isyanını bastırdıktan sonra ve Kavurt olayını püskürtmesinden itibaren Anadolu seferidir. Anadolu'ya ilk seferini 1064 yılında derhal yapmıştır. Ve 16 Ağustos 1064 yılında Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun en önemli tarihi yerlerinden birisi olan Ani Kalesi ve çevresini fethetmek suretiyle Anadolu'nun en büyük geçit yerlerinden birisini ve büyük şehirlerinden birisini ele geçirmiştir.
Hocam tam o mücadeleleri esnasında, Kavurt'la olan mücadeleleri esnasında Anadolu seferine çıkmadan önce şu Haşhaşçılar, Batıniler Onlar ne tür etkide bulunuyorlar? Onlar da herhalde bu iktidar kavgasının içerisindedir diye düşünüyorum Gürev Hocam.
Batınilerin faaliyetleri bu sırada özellikle Bağdat ve Irak tarafında yoğunlaşmış bulunuyordu. Sultan Alparslan halife ile irtibat halinde ve onun güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu tarihler itibariyle Batiniler Irak'tan, Suriye'nin bir kısmından uzaklaştırılmışlar ama Suriye'de Halep ve çevresine yerleşmişlerdi. Dolayısıyla Sultan Alparslan'ın bundan sonra Doğu Anadolu ve Suriye-Irak politikasına ağırlık vereceğini söyleyebiliriz. 1065 yılı itibariyle Sultan Alparslan'a halife tarafından gelen elçiler Ebul Fütuh lakabını verecektir. Yani Fatih demişlerdir. Neden bu sıfatı veriyorlar? Çünkü Anadolu fethi açısından da Abbasi devleti tarihi açısından da Ani ilk kez fethedilmiştir. Ani kendi tarihi açısından ilk defa bir Müslüman Türk hükümdar tarafından 1064 yılında fethedilmiştir. Alparslan Fatih lakabını, Anadolu Fatih lakabını 1064 yılında almıştır. Yani 1071 yılında değil. Bunu da ifade edelim. Bunu Abbas halifesi Kaim bin Emrillah bir elçilik heyetiyle kendisine tebliğ etmiş ve Fatih lakabını vermiştir. Sultan Alparslan'ın bir diğer adı da böylece Fatih Arslan olacaktır. Fatih Alparslan lakabıyla da anılacaktır.
Devamında hocam Anadolu'ya fethe çıktı, evet.
Anadolu seferinden Kavurt isyanı dolayısıyla dönmüş olan Sultan Alparslan başkentte bir veliahtlık merasimi gerçekleştirmiş. Kavurt'a karşı tedbir almaya devam etmiştir. Ardından da Türkistan seferine çıkmıştır. Doğu seferi, Doğu politikası açısından bu çok önemli bir seferdir. Çünkü hem Karahanlı ailesiyle hem Gaznelilerle hem de özellikle de halife ile olan ilişkiler açısından bu Doğu seferinin anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi öncelikle dedesi Selçuk Bey'in kabrine gitmiştir. Tabii Selçuk Bey Cent'te biliyorsunuz kabri. Onu ziyaret etmiştir. Böylece Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan itibaren bir ecdat sevgisiyle hareket eden devlet olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bir devlet geleneği var. İlk başkent Cent her zaman için ziyaret edilen bir yer olarak kullanılıyor. Alparslan Cent'e gitmiştir. Dedesinin mezarını onartmış, onun yanında dualar yapmış. Özellikle Ceyhun bölgesindeki, Türkistan bölgesindeki bazı asileri cezalandırmış, kendisine bağlamıştır. Ardından Merve dönmüş ve Türkistan seferini bu bölgelerin bütün Karahanlı beylerini kendisine bağlamak suretiyle tamamlamış olmakla birlikte kendisi Karahanlı hükümdarı, Karahanlıların bu sırada baş hükümdarı olan Tamgaç İbrahim Han'ın kızı Terken Hatun'la oğlu Melikşah'ı evlendirmiştir. Merv'de büyük bir tören ve düğün alayı ile gerçekleşen bu evlilik olayı Karahanlı Selçuklu Hanedanı'nın birleşmesi anlamına geliyordu.
Terken Hatun'u daha sonra tekrar göreceğiz tarihsel bir şahsiyet olarak. Hocam bugün bizden kitap kazanan dinleyicimiz Bulgaristan'dan. Geçen hafta Ankara'dandı. Bu hafta Bulgaristan'dan Sayın Nida Öztürk. Güle güle okusun Profesör Doktor Necat Kaymaz Hoca'nın yazdığı bu değerli kitabı Anadolu Selçuklularının İnhitadında İdare Mekanizmasının Rolü. Yani çöküş döneminde idare mekanizmasını inceliyor. Bu kitapta Necat Kaymaz Hoca önemli bir konu. Devletlerimizin çöküşüne ilişkin bilgiler de içerisinde yer alıyor. Hocam Terken Hatun'u daha sonra göreceğiz bir taht kavgası içerisinde. Fakat söylediklerinizden şu da ilginç. Gazneli Mahmut'un seferlerini hep söylediniz. At üzerinde geçmiş durumu diyor. Hocam Sultan Alparslan'ın da çok seferi var. Doğuya, batıya.
Sultan Alparslan kendisi de yine akrabalık açısından bakacak olursak Karahanlı hükümdarlarıyla akraba yapılmıştı Çağrı Bey tarafından. Eşinin ismi de Türken Hatun'dur onun da.
Bugünkü söyleyiş.
Yani evet, Sultan Alparslan'ın kendi eşinin ismi de Türken Hatun'dur. Sultan Türkan diye bilinir. Melikşah'ın eşinin ismi de Sultan Terken Hatun'dur. Sultan lakabı her iki yani erkek ve kadın için aynı şekilde kullanılan lakaplar bunlar. Gazne hükümdarı ile kızını evlendirmiştir. Kendi oğlu, diğer oğlu Melikşah değil, Arslan Şah'ı da Gazne hükümdarının kızıyla evlendirmiştir. Böylece biz Selçuklu Devleti'nin aslında Hindistan, Türkistan, Irak, halife ile akrabalık gibi bir takım politikalar izlemek suretiyle büyük bir medeniyet, büyük bir imparatorluk kurma yolunda ilerlediğini görüyoruz ki Alparslan bunun artık zirveye taşıyan isimlerinden en önemli bir kilit isim olarak karşımıza çıkmakta.
Hocam, Selçuklu'nun gelişme dönemini anlattıktan ve yıkılış dönemini anlattıktan sonra bir programımızda da ben sizin hanedanlar konusunda gerek Asya'da gerekse Avrupa'daki hanedanlar konusunda da çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Orada o bilgilerinizi paylaşmanızı rica edeceğim Bülent Hocam.
Hanedan akrabalıkları üzerine yer yer giriyoruz konumuza ama
Selçuklu
devleti akrabalıklarının çok önemli olduğunu, Selçuklu devletinin devam eden bir kültür ve medeniyet olduğunu görmek açısından bunu vurgulamamızda yarar var. Selçuklu devletinin yıkılış tarihi bilinmemektedir. Tam olarak farklı görüşler vardır. Bunun sebebi nedir? İşte Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar akrabalık var Selçuklularda. Bunun nasıl yıkılabileceğini siz düşünün. Artık yıkılmadığını ifade etmek istiyoruz. Selçuklu devleti çok farklı isimler altında devam eden onlarca devlet ve beylikten oluşmuştur. Ve bunun bir devamlılık arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Kültür ve medeniyet yok olmaz. Başka isimler altında yaşanır ve devam eder. Yaşanan bir unsurdur kültür ve medeniyet. Devletin kültür ve sosyal hayat tarihi açısından devamlılık arz ettiğini söyleyebiliriz.
Evet. Hocam, burada da bu haftalık noktayı koyalım. Sultan Alparslan'ın Türkistan seferinden sonra tekrar batıya dönüp bir sefere çıkacağını ve oradan da yavaş yavaş Malazgirt gibi çok önemli bir savaşa geleceğinizi de önümüzdeki hafta öyle olmasını diliyoruz, öyle olmasını umuyoruz, sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.